Ayrım 7. Rehine Elizabeth Lovell, sayfa 75. Oceanside, Pazar 10.00. 11. Bölüm. Faro ve kameradan tazın güvertesine çıktığında sabah güneşi olağan dışı nemli havayı ısıtıyordu. Oldukça korunaklı limandaki su güneyde kaynayan baja kasırgasının etkisiyle tedirgin edici bir şekilde hareket ediyordu. Tıpkı geçen seferki gibi. Grace Silva iskelede durmuş ona bakıyor, güneş gözlüğü takıyor olmasına rağmen eliyle gözlerini tutuyordu. Üzerinde beyaz renkli ipek bir tişört ve kot pantolon vardı. Zayıf değildi, şişman değildi. Bir erkeğin seveceği ölçülerde tam bir kadın gibiydi. 16 yıl onu neredeyse hiç değiştirmemişti.
''Lanet olsun sana Steele, bunu gerçekten biliyor muydun yoksa sadece tahmin mi ettin?''
''Merhaba Joe, nasılsın?'' Faroe bir an için cevap veremedi. Sesinin çok ince, çok kalın, çok aç, çok sinirli ya da her şeyden biraz çok çıkacağından endişe etti. Grace bunu ona hep yapmıştı. Savunmasını geçip onu yaşadığı, nefes aldığı ve umut ettiği yerde yakalamıştı.
''Piç kurusu!''
Ellerini arka ceplerine soktu ve iskelenin ardındaki okyanusa baktı. Gri su yüzeyi pürüzsüz ve neredeyse yağlıydı. Dalgalar aldatıcı, tembel ve usul usul çarparak iskeleyi titretiyordu. Denizde olmak için iyi bir zaman değildi. Demirlemiş olmak için iyi bir zaman değildi.
Grace Silva ile hayata hoş geldiniz.
Faroe dönüp tekrar Grace'e baktığında Grace gözlüklerini çıkardı. Geçen 16 yıl kendini Grace'in gözlerinin etrafında gösterdi. Yargıç gergin ve neredeyse kırılgan görünüyordu. Ayrıca daha bilge, olgun, kendinden daha az emin ve Joe'nun onu iyi karşılayıp karşılamayacağından şüpheli bir hali vardı.
''Her şeyi göz önünde bulundurursak iyiyim sanırım.'' dedi Faroe. ''Ya sen?''
''Elçiyle konuştun mu?'' Faroe olumlu bir şekilde başını salladı. ''O zaman çaresiz olduğumu biliyorsun. Aksi takdirde buraya gelecek cesareti kendimde bulamazdım.''
''Cesaret?''
''Evet, cesaret. Yüzleşmek için kolay bir insan değilsin.''
''Yargıçlar hükümlülerle karşılaşmaya alışık olurlar sanıyordum.''
Grace gözlerini Faroe'nin gözlerinden, tıpkı Lane'in gözlerine benzeyen gözlerinden kaçırdı. Altındaki iskeleyi ayaklarının altından çekilmiş, havada dans ediyormuş gibi hissetti. Çığlık atmak, kaçıp gitmek, kendini Faroe'nin kollarına atmak ve sadece Faroe ile birlikteyken hissettiği kayıtsızlığı bulmak istedi. Bir kez daha.
''Yargıçlar genellikle hükümlülerle yatmazlar.'' dedi Grace açık bir şekilde.
Faroe neredeyse gülümseyecekti, neredeyse küfredecekti. Grace omuzlarını kaldırdı ve derin bir nefes aldı. Bu hareket ipek tişörtünün altındaki göğüslerini belirgin hale getirdi. Faroe başka bir yöne bakmak istedi ama yapamadı. Faroe 16 yıl önce onu gördüğünde ilkel, fiziksel bir çekim hissetmişti. Bu his hiç değişmemişti. ''Değişir mi acaba?'' diye düşündü kendi kendine.
''Benim için kolay olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu boğuk bir sesle.
Faroe gözlerini yelkenlinin uzun direğinin üstündeki rüzgar gülüne dikti. Rüzgar gülü çaresizce rüzgarın estiği yöne doğru eğilmişti. Faroe de çaresizdi ya da ümitsiz.
''Oğlum!'' Grace'in sesi titredi. ''Sana ihtiyacım var. Lane'in sana ihtiyacı var. Yardım et lütfen.''
Faroe döndü ve tekrar ona baktı. Yüzünde makyaj yoktu. Düğmesiz bir bluz ya da dar bir pantolon da giymemişti. Ya da yüksek topuklu ayakkabılar. Bir erkeğin dikkatini çekecek hiçbir şey yoktu. Siyaha yakın kısa ve temiz saçları gümüş renkli tel tokalarla tutturulmuştu. ''Steele iki isimden bahsetti.'' dedi Faroe. ''Ne tür elemanların seni çaresiz bıraktığını anlayabiliyorum. Steele da bunu anlamış olmalı. Normalde eğer boğazına kadar sigortalı değilsen çeyrek milyona bile böyle bir şeyi kabul etmez.''
''İki katını da isteyebilirdi.'' dedi Grace. ''Ve hayır, ne benim ne de Lane'in sigortası var.''
Faroe geçmişi unutmaya çalışarak sessizce uzun ve derin bir nefes aldı. Grace ile arasında geçenlerin çocukla bir ilgisi yoktu. Ve o çocuk şu an kasapların elindeydi.
''Tekneye gel.'' dedi Faroe. ''İçeride konuşabiliriz.''
Grace birden rahatladı. Sırtındaki yük hafiflemişti.
''Bana sırtını dönmeyecek. Lane'e de.''
İskeleden güverteye olan mesafe bir adımdan fazlaydı ve tekne tahmin edilmesi güç bir şekilde hareket ediyordu. Grace iskele ve güverte arasındaki boşluğa dikkatlice baktı. Faroe istemsiz bir şekilde Grace'e elini uzattı. Grace bunu görmezlikten geldi. Bunun yerine direklerden birine tutundu ve kendini güverteye çekti. ''Beni istiyorsun'' diye düşündü Faroe. ''Ama bana güvenmiyorsun. Bu da hiç değişmemiş.'' Oceanside, Pazar, 10.03 12. Bölüm. Faroe kameraya giden bölüme öncülük etti. Başka bir bölüm geminin alttaki sintinesi de açılıyor, çalışma ışığı daha bitmemiş olan ahşap parçayı aydınlatıyordu. Sertleşmiş tutka Zula'nın bağlantı yerlerini belli ediyordu. Faroe hiçbir şey olmamış gibi yerden kapağı alarak sintilenin girişini kapadı. Güç kablosu bölmenin kapısının tam olarak kapanmasını engelliyordu. ''Bir zamanlar bana anlattığın kaçakçılık malzemelerinden birine benziyor.'' dedi Grace. ''Cehennem çanları.'' diye homurdandı Faroe. Kapadığı kapağı aldı ve kenara koydu. ''Hadi iyice bir bak bakalım. Bu gelmiş geçmiş en kötü sır olacak.'' Grace kutuyu bir süre inceledi. ''Herhalde bunun içinde fil kaçırmayacaksın.'' Faroe her şeye rağmen gülümsedi. Grace'in sözleri, Faroe'nin ona daha önce anlatmış olduğu Hintli gümrük müfettişleri ve sinsi bir fil seyisi hakkındaki bir gümrük fıkrasından alıntıydı. Seyis ve fil her gün sınır geçiş kapısında belirir, fil de seyisle araştırılır, bir şey bulunmaz ve geçmelerine izin verilir. Bu olay zeki bir müfettiş durumu fark edinceye kadar haftalarca sürer. Seyis aslında filleri kaçırmaktadır. Bu hikayeyi bir yıl kadar önce dedi Grace, Meksikalı bir kaçakçının davasındayken anlattım. Sintine'ye baktı ve ekledi. ''Davranışımı takdir eder misin, etmez misin bilmiyorum ama o kaçakçıya 10 yıl verdim.'' ''Öyleyse bu dünyada gerçekten kaçakçıların olduğunu öğrenmişsin. Bir yargıcın bunu bilmesi güzel.'' Grace'in gülümsemesi kayboldu. ''Oh, insanların doğası ve senin bir zamanlar karanlık dünya olarak nitelendirdiğin dünya hakkında daha birçok şey öğrendim.'' ''Bilmek istediğimden de fazlasını.'' ''Ben hala karanlık dünya diyorum. Bizim yaşlanmış olmamız ve dolandırıcıların gençleşmiş olması dışında değişen hiçbir şey yok.'' Faroe güç kablosuna asıldı ve kabloyu takılı olduğu prizden çıkararak sintilenin zeminine bıraktı. Sonra da bölmenin kapağını kapattı. ''Bir şeyler içmek ister misin?'' diye nazik bir şekilde sordu. ''Su, bira, biraz kahve olması lazım.'' ''Kahve iyi olurdu.'' dedi Grace. ''Sade olsun.'' Bu da hiç değişmemişti. Faroe temiz bir fincan bulmak için ortalığın altını üstüne getirirken Grace de kameraya göz gezdirdi. Taz'da en azından bir bilgisayar, monitörler, Steele'ın ofisindekine benzer telefonlar ve elçinin global saatinin ufak bir versiyonu vardı. Ahşap bir tekne. Grace Faroe'nin kendi kafasına göre iş yapma inadına gülmeli mi ağlamalı mı bilemiyordu. Faroe hemen hemen temiz bir fincandaki ılık kahveyi Grace'e uzatırken ''Inverness, İskoçya'da yapıldı. 1956'da'' dedi. ''İlk kez Kuzey Denizi'nde balıkçı teknesi olarak kullanılmaya başlanmış. Gövde döşemelerinin arasına bakarsan orada hala balık pulları olduğunu görebilirsin.'' ''Seni bir balıkçı olarak hiç düşünmemiştim. Bunu mavi yolculuk için donatıyorum.'' ''Saatte yalnızca 10 deniz mili yapıyor ama aylarca yol almaya devam edebilir.'' ''Tek başına mı idare ediyorsun?'' cevabını bildiği halde sordu Grace. ''Aptal, aptal, aptal.'' Faroe başını salladı. Grace kendi kendine rahatlamadığını söylese de aslında rahatlamıştı. ''Steele emekli olduğunu söyledi.'' ''Evet.'' Söylediği evet kelimesi Faroe'nin yüz ifadesi kadar belirsizdi. Grace Faroe'nin verdiği mesajı anlamadı. ''Önümüzdeki 40-50 yıl boyunca aylak aylak gezeceğini hayal dahi edemiyorum.'' Bunu Faroe de düşünemiyordu. Fakat kendisi de dahil olmak üzere bu konuyu kimseyle tartışmak istemiyordu. Eğer bu yaptığı onu inatçı bir keçi yapacaksa evet öyleydi. Hayatı boyunca nadiren keyif sürmüş bir adamdı. Sessizlik giderek uzuyordu. ''Ufak sohbetlerde hiçbir zaman iyi değildik zaten.'' dedi Faroe başıyla masayı işaret ederken. ''Fidye ile ilgili herhangi bir not aldın mı?'' Grace küçük masanın yanına oturdu. ''Çok açık bir şey yok.
Carlos ve Hector Ted'in eski kocamın imzası olmadığı sürece Lane'i bırakmayacaklarını açıkça ifade ettiler. Ne yazık ki Ted ortalarda yok. Telefonlarıma ya da e-maillerime cevap vermiyor. Beni de umursamıyor. Sinirli insanlardan günün her saati telefon alıyorum. Faro'ya başını salladı. Bana Carlos'tan, Hector'dan ve oğlunu son ziyaretinden bahset. Grace kahvesinden bir yudum aldı. Aklındakileri toparladı ve Steele'a yapmış olduğu sunumun aynısını Faro'ya da yaptı. Faro'ya onu dikkatlice dinledi. Bakışlarını elindeki kahve fincanının masaya temas ettiği noktaya yoğunlaştırmıştı. Tıpkı kahvenin içinden bir şeyler görmeye çalışan bir falcı gibi. Dinlemeyi öğrenmiş diye düşündü Grace. 16 yıl önce daha fazla konuşurdu, en azından benimle. Ve sonra olabildiğince hızla sınıra geri geldim dedi Grace. Yol boyunca sessizce ağlamıştı ama bu Faroe'nin bilmesi gereken bir şey değildi. Aklıma gelen kişileri arayarak, yardım isteyerek saatler harcadım. Sonra senin cep telefonunu aradım ve St. Kilda yanıtladı. Faroe elindeki fincanı döndürdü, son yudumlarını içti ve Grace'e baktı. Grace hareketsiz duruyordu. Faroe'nin gözlerinin yeşilliği hala göz alıcıydı ve ilk buluşmalarında Grace'in taktığı yeşim taşlı kolye ile neredeyse aynı renkteydi. Grace onu ilk gördüğünde onunla yatacağını anlamıştı. Tüm hayatı boyunca sorumluluklarını bilen uslu bir kız olmuştu. Joe Faroe ile birlikteliği dışında hayatımın en kötü hatası ve en iyisi. Olayın geçtiği yer kulağa Meksika'dan çok Kolombiya gibi geliyor dedi Faroe. Ne demek istiyorsun? Haydi ama Grace, o kadar saf değilsin. Hayatımda hiç Kolombiya'ya gitmedim ve Meksika'ya da çok nadir giderim dedi Grace. Faroe mırıldandı. Kaçırılma ve işkence Kolombiya'da bir hayat şeklidir. Grace güçlükle yutkundu. Bunu öyle bir anlatıyorsun ki sanki öydesine... Olağan. Evet. Bu bilmek istediğinden de yaygın bir durum dedi Faroe. Dünyada rehine almanın bir yaşam şekli olduğu birçok yer var. Steele sana kendisinin kan davası olarak adlandırdığı durumlardan bahsetmedi mi? Ne kadar vahşi bir kelime. Sanırım benimle konuşurken daha diplomatik kelimeler seçti. Ne yazık, bu ifade siz avukatların istisnai iş modeli olarak tanımlayacağınız bir durumu ifade ediyor. Yani diye çıkıştı Grace. Hiç şaşırmadım. Avukatlardan hala nefret ediyor. Bir iş adamı elindeki kontrata ve durumsal önlemlere güvenemediğinde kendini garantiye alacak başka yöntemler bulur. Diyelim ki bir ton kokaini sınırdan geçirmesi için bir kaçakçıya verecek. Kaçakçıdan karşılığında ortaya çocuğunu ya da eşini koymasını ister. Grace yüzünü ekşitti. Ah, elbette böyle şeyler olduğunu duymuştum. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Amerikan yaşamının içinde değil. Ve bunları bilmek istemiyorsun. Kimse batağın içinde yaşamayı sevmez. Herkes hep daha fazlasını ister. Bu konuyu 16 yıl önce de tartışmamış mıydık? İkisinin de aklından geçenler aynı doğrultudaydı ama ikisi de bunu yüksek sesle dile getirmedi. Bu son derece medeni dedi Faroe, sesi doğal, bakışları donuktu. Rehine Bogota'ya, Medellin'e ya da Cartagena'ya bir yolculuk yapar. İyi bir otelde kalır, paranın olabileceği tüm konfora sahiptir. Hayalarına bağlı araba aküleri ya da sigara yanıkları yoktur. Bir ya da iki ay içerisinde evine geri döner. Tabii teslimat yolunda gittiği sürece, yolunda gitmeyen bir şey olursa çok kötü, ne yazık, o zaman öldürülür. Grace fincanını masaya öylesine sert bir şekilde bıraktı ki kahve fincandan dışarı sıçradı. Dobralığın, evet, senin bu özelliğini hatırlıyorum. Güzel sözler kullanmak durumu güzelleştirmiyor. Meksikalılar, Kolombiyalılar için yıllardır mal taşıyorlar. Faroe fincanını bir kenara koydu. Sanırım Meksikalılar bu iş modelinin rehin alma kısmında yer alıyorlar. Ama bunu sen de biliyorsun değil mi? Oldukça zeki bir kadınsın. Yasaların dışında dünyanın nasıl işlediğini görmek her zaman benden çok daha iyiydin. Faroe boş bakışlarda Grace'in cevabını bekledi. Gerçekten uyuşturucu kaçakçılığı ve rehin alma gibi soysuz şeylerle bir ilgim olabileceğini mi düşünüyorsun diye sordu Grace. Bunu düşünmeye gerek yok. Bu işin içindesin. Asıl sorulması gereken ne kadarını biliyorsun. Hala çetin ceviz rolü kesen bir piç kurususun, öyle değil mi dedi Grace sakince. Dışarıda zorlu bir dünya var ve zaten paranı bunun için harcamıyor musun? Problemini amansızca etkili bir şekilde çözebilecek bir piç kurusu için.
Grace gözlerini Faroe'ye dikti. Boş bakışlarının ve ifadesiz suratının ardında hayatını uyuşturucu kaçakçıları ve katillere karşı gizli bir ajan olarak geçirmiş adamı görmeye çalıştı.
Doğru dedi Grace, istediğim buydu.
Ne kadar da şanslıyım.
Yani bu işte bir ilgin var mı diye sordu Faroe kendine biraz daha kahve alırken.
Hangi işle?
Calderon'la Rivas'ın diğer tarafta olduğu bu işle.
Seni aşağılık, zorba, pislik, tiksindirici. Grace dilini ısırdı ve söyleyeceklerini içine attı. Ona ihtiyacı vardı. Lane'in ona ihtiyacı vardı.
Hayır, bir ilgim yok.
Farı ve mikro mimiklerinde bir aldatmaca izi arayarak Grace'i yakından izledi. Boğazının ortasındaki üçgene göz gezdirdi. Pürüzsüz teninin altında nabzı istikrarlı bir şekilde atıyordu. Grace kaçınmadan onunla yüzleşmişti. Yalan söylemiyor. Fakat Caldero'nun ve o El Jefe Chingo'nun ne istediğine dair bir fikrim var, öyle değil mi?
Grace bu takma adı aklında tercüme etti.
Evet dedi Faroe, fincanın üzerinden onu izlerken. El Jefe Chingo, piç kurusunun önde gideni. Bir zamanlar Tijuana Revolucion'daki pusiket barından mal alırken ona öyle derlerdi.
Ne hoş, Grace kenetlediği ellerine baktı.
Faroe'nin niçin ona yem attığını bilmiyordu ama yem attığından emindi. Ortada bir para konusu vardı ama yalnızca para olduğunu sanmıyorum.
Yalnızca mı? Faroe acımasızca gülümsedi. Bir milyarderin karısı gibi konuştun.
Eski karısı.
Faroe omuz silkerek bunu umursamadığını söyledi kendi kendine. Yani o zaman yarım milyardersin.
Bunu hesaba katma dedi Grace ve arkasına yaslandı. Ted'den sadece ödemelerini 10 yıldır kendi maaşımla yaptığım evi, arabayı ve Lane'in ileride üniversite masraflarını karşılayacak at çiftliğinin yarısını aldım.
Peki St. Kilda danışmanlığının ödemesini nasıl karşıladın?
Eski bir yöntemle evimi ipotek ettirdim. Benim ya da param hakkında bilmek istediğin başka bir şey?
Güneydekiler senden para istemiyorlarsa ne istiyorlar?
Grace bunu Meksika'dan dönerken yol boyunca düşünmüştü.
Ted'i.
Niçin?
Onların parasını çalmış, söyledikleri bu.
Çalmış mı?
Bilmiyorum dedi Grace. Carlos'la yıllardır birlikte iş yaparlardı ama detaylarını bilmiyorum.
Ama yine de yakın zamanda eski kocanın oğlunu güneye yollamasına izin verdi. Neden?
Grace Faroe'nin yem atmasını görmezden gelip ona cevap verdi. Faroe'ye bağırmanın bir işe yarayacağını bilseydi, iskeleye adımını attığı anda çığlık atmaya başlardı.
Lane çok zeki bir çocuk fakat okulda sıkılıyor ve bilgisayarlar konusunda bir büyücü gibi dedi Grace. Şu anda hormonsal bir değişim geçiriyor, bu yüzden de doğru kararlar veremiyor.
Uyuşturucu mu?
Hayır, okulun bilgisayarını ekledi ve notlarını değiştirdi.
Faroe hafifçe gülümsedi. Bu çocuğu daha şimdiden sevdim.
Ted Lane'i şımarttığımı söylerdi. Belki de haklıydı. Fakat Ted'in eksikliğini birinin doldurması gerekiyordu.
Grace durdu, duygularını kontrol etti ve konuşmasını sürdürdü.
Lane'i disipline etmek için bir şey yapılması gerektiğini biliyordum. Beni seviyor ama ne benim ne de bir başkasının sözünü dinliyor.
Ergenlik çağında bir çocuk. Buna yaşın gerektirdiği normal davranış diyorlar.
Sen de böyle miydin? Otoriteye karşı mı çıkardın?
Hemen hemen dedi Farva.
Annen için üzüldüm.
Ben 14 yaşıma basmadan önce öldü.
Bir ortak noktamız daha dedi Grace.
Ne?
Annem ben 13 yaşındayken öldü. Kardeşim ve babam da. Birkaç blok ötede bebek bakıcılığı yapmamış olsaydım benim de sonum farklı olmayacaktı.
Farva ve Grace'e istemediği ve Grace'in ihtiyaç duymadığı bir sempati duydu. Trafik kazası mı?
Babam Santa Ana'da gizli bir narkotik polisiydi. Satıcılardan biri bunu öğrendi, herkesi vurdu ve Tijuana'ya kaçtı. Ben eve girdiğimde...
Grace omuz silkti.
13 yaşındaki Grace'in bir katliam evine girdiği düşüncesiyle irkilerek onları o halde mi buldun diye sordu.
Evet.
Tanrım. İşte o an kendimi kanunlara adadım. Kanunlar bu batağın olmadığı her şeydi. Bir başka 13 yaşındaki çocuğun benim yaşadıklarımı yaşamaması için elimden gelen her şeyi yaptım.
Grace tekrar kenetlenmiş ellerine baktı.
Özür dilerim, bu nereden çıktı bilmiyorum, çok uzun zaman önceydi.
Bana yasaların niçin senin dinin olduğunu ve bunu bir avuç gümüş için niçin satmayacağını anlatıyorsun.
Grace'in gözleri açıldı. Beni her zaman için benden çok daha iyi gördün. Bu beni korkuttuğu kadar ilgimi de çeken bir şey.
Ve sen de hep beni gördün ve beni korkuttun. En azından bu konuda birbirimize benziyoruz. Çok uzun zaman önceydi. Şu anla hiçbir ilgisi yok.
Haklısın.
Ve çok da yanılıyorsun.
Ted'le birlikte tüm azizleri görmeye gittim. Çok etkileyici bir yerdi. Hala da öyle. Kuzey Ensenada'da sahilde güzel bir kampüsü var. Katolik kilisesi tarafından işletiliyor. Öğretmenler mükemmel. Düne kadar serbestçe girip çıkabiliyordum. En azından haftada bir kez Lane'i görebiliyordum. Cep telefonu bozulana kadar telefonla bile konuşabiliyorduk. Okul bilgisayarını sürekli bana e-mail atmak için kullanırdı. 3 hafta öncesine kadar.
Sonra ne oldu?
Grace, uydu bağlantısı ile ilgili teknik bir sorun varmış dedi omuz silkerek. Bilgisayar kullanıyorum ama nasıl çalıştığını çok da iyi bilmem.
Faroe ayağa kalktı. Çekmecelerin birinden bir dürbün çıkarıp kameranın penceresine gitti. Ted şu anda nerede?
3 haftadır onu görmedim.
Faroe omzunun üzerinden Grace'e baktı. Bu olağan dışı bir durum mu?
Hayır, biz zaten yıllardır çok yakın değiliz.
Sosyete sayfalarından mutlu ve dinamik bir çift olarak çok hoş görünüyordunuz.
Gazetelerde okuduğun her şeye inandığını söyleme sakın dedi Grace soğuk bir şekilde.
Yani sen ve Ted son zamanlarda hiç edepsiz şeyler yapmadınız.
Grace ayağa kalkıp John'un tam karşısına dikildi. Benim seks hayatım seni hiç ama hiç ilgilendirmez.
Sakin ol. Ted'in kıskanç bir tip olup olmadığını anlamaya çalışıyordum sadece.
Bununla neden ilgileniyorsun ki?
Faroe pencereden uzaklaştı ve kendi kendine Grace'in kadınsı kokmadığını söyledi.
Bedeni ise yalan söylediğini belli ediyordu.
Ted kıskanç bir tipse, iskeledeki şu adam için iyi bir açıklama olurdu.
Faroe dürbünü Grace'e verdi.
Onda da bu dürbünün aynısından var ve son 10 dakikadır bizim burada ne yaptığımızı anlamaya çalışıyor.
Bizi mi gözetliyor?
Grace pencereden yavaşça uzaklaştı. Evet, şimdi tek yapmamız gereken onun benim peşimde değil de senin peşinde olduğundan emin olmak.
7. ayrımın sonu. Sayfa 87.